Ayrım 22, Kardeş Kavgası, Nikos Kazantzakis, sayfa 226. 17. Tatlı bir Nisan akşamıydı. Gökyüzü erimiş, kayalar, çalılıklar, toprak altınla sulanmıştı. Dağın eteği ağır ağır gölgelere dalıyordu. Sağanak geçmişti, henüz ıslak olan toprak kokuyor, bitkiler susuzluklarını gideriyorlardı. Meryem Ana kalabalığın kollarında parıldıyordu. Sanki tüm yitik ışık altın tacına, çökük ve solgun yanaklarına sığınmıştı. Yanında peder Yanaros cübbesini sıvamış, koca pavuçlarını yere vurarak yürüyordu. Ardında da deniz gibi kalabalık komurdanıyordu. Kışlaya varmadan az önce kavşakta peder Yanaros elini kaldırıp geri döndü. Savaş isteyen kafile durdu. ''Sesimi dinleyin.'' dedi peder Yanaros. ''Barışmak için geldik, savaşmak için değil. Dökülen kan yeter, ellerinizi temiz tutun. Önderimiz arkasından koca kılıcı sarkan, önünde 2-3 sırması bulunan sıradan bir komutan değil. Meryem Ana'nın ta kendisi. Bağırmak için kaldırıyorum ellerimi. Meryem Ana, yüreklerimizi sevgi ve kardeşlikle doldur. Aynı şeyi karşımızdakilerin yüreklerine de doldur. Bütün dünyanın yüreğine, çarmıha girilen oğlun adına.'' Vahşi bir çığlık bu söylevi kesiverdi. ''Hainler, Bolşevikler, göreceksiniz.'' Kemikli, bıyıklı, gözleri cinayetle dolu komutan deli gibi üstlerine geliyordu. Ardından askerlerle çavuş, onların arkasından da yakınlarıyla Mandras koşuyordu. Köyün öteki üç ileri geleni, Hacı Stamatis ve Tasos Baba, kışla duvarına yapışmış, olup biteni uzaktan, titreyerek gözleri yuvalarından uğramış izliyorlardı. Komutan kırbacını şaklatarak iki sıçrayışta kalabalığa ulaştı. Ağzı köpürüyordu. ''Ne istiyorsunuz alçak sürüsü? Nereye gidiyorsunuz böyle?'' Kimse komutana karşılık vermedi. Yalnız beş ihtiyar kadın başörtülerini çıkarıp havada salladılar. ''Ne istiyorsunuz?'' diye haykırdı komutan yeniden. ''Size soru sorulduğunda karşılık verin. Ya sen, papaz, partizanların sesi, dilini mi yuttun?'' Ürkütücü bir sessizlik oldu. Yalnız yere bırakılan baltaların, kazmaların, orakların, yabaların şakırtısı duyuluyordu. Komutan bir an aklını oynatacağını sandı. Ya bütün bu olup bitenler bir düş, bir kabussa, bin kara delikten bakan, gözlerini üzerine dikip yaklaşan bu sarı kelleler okyanusu da neydi? Başını çevirip ardında diz çöken çavuşla askerleri gördü. Nişan almış, ateşe hazır bekliyorlardı. Yüreği yerine geldi. ''Ne acıyorsun onlara komutanım?'' diye haykırdı Mandras'ın sesi. ''Vurmak gerek, gebert papazı. Sözümü dinle, gebert papazı.'' Onun ardından herkes bir avuç kuru yaprak gibi dağılıverecek. Yılanın başını ezmek gerek. Peder Yanaros kalabalıktan çıktı. ''Sevgi, sevgi.'' diye bağırdı. ''Yavrum, size kötülük etmeye gelmedik. Barışı kutlamaya koştuk. Bize direnmeyin. Sizlerle kardeş olmak istiyoruz. Meryem Ana'nın gözü önünde kan akıtmayın.'' Soluk benizli, gözlüklü bir asker kışla kapısında göründü, şaşkınlık içinde kala kaldı. ''Ne iğrenç bir sanat!'' diye düşündü. ''Şu savaş ne iğrenç bir sanat!'' Kapıdan çıkmaya yüreği el vermedi. Kocaman bahçeyi hatırladı, çok uzakta, dünyanın öbür ucundaki adasında, Zante'deki bahçeyi. Nisan ayıydı. Ağaçlar çiçekleniyor, gitar çalarak aralarında geziniyordu. Birden ağaçlar, çiçekler, gitar, her şey kayboldu. Çavuş öfkeli bir sesle haykırıyordu. ''Hey Nionios, gözlüklü, aval aval bakıp durmanın sırası değil. Buraya gel, iş başına.'' Başı açık, silahsız, sadaka istercesine ellerini açıp komutana doğru yürüyen peder Yanaros, ''Sevgi'' diyordu, ''sevgi.'' Elini kaldıran komutan ''Ateş!'' diye bağırdı. Kurşunlar ıslık çalarak kalabalığın üzerinden geçti. Askerler silahsız insanların üzerine ateş etmeye utanmışlardı. Komutan çılgına döndü. Tabancasını kalabalığa boşaltıp ''Hepsini parçalayın!'' diye kükredi. Peder Yanaros'un yanı sıra en önde yürüyen dokumacı Stilianos kurşunu alnına yedi ve yere kapaklandı. Hayatı boyunca çok acı çekmiş, artık kurtulmuştu. Tombul, kadınsı halli, yumuşacık elli ve peltek bir adamdı. Ölen karısı Lemonia, köyün en güzel kızı ve en usta dokumacısıydı. Yalnız, Tanrı günahlarını bağışlasın, sevişmekten çok hoşlanır, çevrenin bütün horozları da peşinde dolaşırdı. Bir gün dokumacının dostu demirci, işin enikonu ileri gittiğini düşünerek, Stilianos demişti, seninle alay ediyorlar, buraların bütün tekeleri karının peşinde, boşa karını. ''Beni enayi mi sandın?'' diye yanıtlamıştı dokumacı. ''Herkes onu istiyor. Oysa yalnız benim karım. Bir de bırakayım mı yani?'' Ama bir sabah şarkı söyleyip pencerenin önünde saçlarını tararken ölüverdi Lemonia. Onun ölümünden sonra da kocası dokuma tezgahının başına geçti. Satmak üzere sırtlayıp köylere götürdüğü yeminleri, çarşafları, gömlekleri dokumaya koyuldu. Tohum yüreğine nasıl düştü ve yeşerdi? Bu ufak tefek gevşek adam günün birinde dünyanın eşitsizlik yüzünden yok olacağını nasıl anladı? Bunu hiç kimse öğrenemedi. Sorguya çekilse omuz silker, bilmem derdi. Kendiliğinden geliverdi. Kumaş dokurken düşüncelerin içine gömüldüm. Yavaş yavaş bolşevik oldum. Şimdi alnına bir kurşun girmişti. Yaptığı son gömlekleri tamamlayamayacaktı. Kalabalığa ateş edin diye haykırdı Rumelili çavuş da. Genellikle kimsenin kötülüğünü istemeyen, iyi yürekli, sakin bir adamdı. Ama kan aktığını görünce korkudan mı yoksa başka bir nedenden mi bilinmez, aklı başından gidiyor ve canavarlaşıyordu. ''Şu savaş ne iğrenç bir sanat!'' diye mırıldandı yine gözlüklü asker Nionios. Tüfeği ellerinde titriyordu. ''Ben gitar için yaratılmışım, şu lanet olasıca tüfek için değil.'' Ama öteki askerler kendilerinden geçmişlerdi. Peşlerinde kışladan tüfek alan Mandras ve oğullarıyla aldıkları emre uyup kalabalığa daldılar. Kalabalıktan bir böğürtü yükseldi. 5-6 gövde yere devrildi. Tellal Kiryakos, ''Barış kardeşlerim!'' diye bağırmak üzere ağzını açarken bir kurşun gırtlağını paraladı. Paskalya yortusu için giydiği beyaz gömleğine oluk oluk kan fışkırdı. Yaralılara gözyaşı döken bir sürü kadının üstüne kollarını kavuşturarak devrildi. Ağzı kulaklarında, yağlı saçları omuzlarına dökülen şişko bir adamdı. Papaz olmayı kafasına koymuş, saç uzatıyordu. Pisliğin saçı beslediğini de aklına soktuklarından hiç başını yıkamazdı. Artık bu pislik boşa gidecekti. Prastova köyünün orman korucusu Dimitri, Kiryakos'un yere düştüğünü görünce danalar gibi böğürdü. Yeğen olurlardı, üstelik Kiryakos papazlığa kabul edildiğinde Dimitri'yi yanına çömez alacağına söz vermişti. Orman koruculuğu yorucu bir işti, üstelik Dimitri'nin bacakları da hiç iyi değildi. Dostunu yitirmekle, hayatı düzene sokmak için her türlü umudunu da yitirmiş oluyordu. Bu olay onu deliye çevirdi. Tabancasını çıkardı, bir rastlantı sonucu tam karşısına gelen Mandras'ın oğullarına doğru boşalttı. En gençleri Pavlis of deme fırsatını bile bulamadan kurşunu kalbine yedi. Gürültü çıkarmadan yavaşça yere kaydı. Son günlerde alnı beyaz benekli bir kara kısrak almıştı kendine. Bir kıza aşıktı, Stamatis babanın küçük yeğeni Hirisula'ya. Atıyla hep evinin önünden geçip duruyordu. Hirisula'nın hoşuna gitmek için siyah, kıvırcık saçlarını iyice uzatıyordu. Tam da bu sabah evinin önünden geçerken kız görünmüş, sokakta kimse olmadığından Epitafios için topladığı karanfillerden birini delikanlıya fırlatmıştı. Genç adam da karanfili havada yakalayıp kulağının ardına yerleştirmişti. Karanfil hala kulağının arkasındaydı ama Pavlis donuklaşan gözlerle yerde yatıyordu. Hava kararmak üzereydi. Dağın tepesine sığınan gün ışığı gökyüzüne sıçradı ve kayboldu. Alacakaranlıkta yalnız köylülerin vahşi gözleri parıldıyordu. Peder Yanaros'un gözleri yaşlardan çevresini görmez olmuştu. Yalvarıp yakararak bir askerden yana koşuyordu, bir köylülerden yana. ''Kan dökmeyin, ne olursunuz kan dökmeyin.'' Ama iş bir kez çığırından çıkmıştı, kan kanı çekiyordu. Köylülerle askerler artık boğaz boğaza dövüşüyor, kadınlar bile düşmanlarını atmak için taş topluyorlardı. Çenesine bir taş yiyip sakalı kanlanan Peder Yanoros'a nişan alan komutan ''Ateş!'' diye bağırdı. Ama ateş edecek zamanı bulamadı. Andrea üstüne çullandı, birlikte yere yuvarlandılar. ''Kasap!'' diye kükrüyordu demirci ağırlığıyla onu ezerek. ''Sıra kuzulara geldi, seni boğazlayacağım.'' Komutan kurtulmak için bütün gücünü topladı ama Andrea gırtlağına yapışmış bıçağını kaldırıyordu. Tüyler ürpertici bir çığlık duyuldu. Bir kadın kendini komutanın üstüne attı, gövdesiyle onu örttü. Saçlarında kırmızı bir kurdele vardı. ''Sofoklim, Sofoklim benim!'' diye hıçkırıyordu. Hızını alamayan Andrea kolunu indirdi, bıçak zavallı kadının kalbine gömüldü. Kadın komutanın ayakları dibine yuvarlandı, dudaklarını oynattı, son bir çırpınmayla çizmelerini öptü, sonra ruhunu teslim etti. Askerlerin oradan biri, ''Komutan öldürüldü!'' diye bağırdı, ''Bırakın silahlarınızı!'' Tüfeğini uzağa fırlatan statisti bu ama çavuş kendini toplayan komutanı Andrea'nın elinden kurtarmak için ileri atıldı. Hırsla birbirlerine saldırdılar. Komutanın yüzü ve kolu kanıyordu. Koca bir taş yiyen dizi çıkmıştı, ayakta duramıyordu. Peder Yanaros onu kollarına atmak için ileri atıldı. Komutanı gövdesiyle örtüp benimdir o diye haykırdı. Gürültü doruğuna vardı. Vahşi ırmak son dertleri de yıkıp her yana taştı. Kazmalar, baltalar, oraklar, yabalar hala direnen askerleri kuşattı. Mandrasla yakınlarını kışla duvarına kadar sürüp hareketsiz bıraktı. İki ihtiyarın tuttuğu Meryem Ana kışla kapısının eşiğinde durmuştu. Yüzü savaşçılara dönüktü. Alacakaranlıkta gözleri gerçekten yaşla dolmuş gibi parıldıyordu. Bir avuç asker toplayan çavuş bir karşı saldırı denemesine girişti ama kalabalığa karşı duramadı. Başı yarılan komutan yere yuvarlanmış, bağırmamak için dudaklarını ısırıyordu. Hayatta kalan üç oğluyla duvara yaslanan ihtiyar Mandras hala dayanıyordu. ''Teslim ol Mandras!'' diye bağırdı Peder Yanaros. ''Çok kan aktı, yeter artık. Bunu hiç istemedim. Tanrı bana tanıktır.'' Gözlerini silen Mandras baba, ''Pavlim'i öldürdün, uğursuz karga!'' diye inledi. Daha fazla konuşamadı, hıçkırarak ağlamaya koyuldu. Koca bir dalga üstlerine geldi. Kalabalığın altında kaldılar, yakalandılar, hep birlikte kışla avlusuna götürüldüler. Askerlerle köy ileri gelenleri birbirine karışmıştı. Peder Yanaros komutanı yerden kaldırdı, ona su getirdi, yaralarını yıkadı ve yavaşça avlunun bir köşesine yatırdı. ''Hiç üzülme komutan'' dedi. ''Tanrı'nın yardımıyla her şey düzelecek. Olan oldu ama felaketimiz de artık sona erdi. Köylülere döndü. ''İp getirin, bağlayın hepsini. Sakın kimseyi dövmeyin. Hepsi bizim kardeşlerimiz. Henüz onların haberi yok ama biz biliyoruz. Barışmamızı engellememeleri için bağlayın hepsini.'' Daha sonra bu gece Tanrı'ya teslim edeceğim ruhun üstüne yemin ediyorum ki salıverileceklerdir. Hepsi, yemin ediyorum, hepsi salıverilecektir. Komutan kanlı başını kaldırdı, alçak diye bağırıp üzerine tükürdü. Köy ileri gelenleriyle askerleri sıkı sıkı bağlayan demirci, kurtulmak istemiyorsunuz demek dedi. Öyleyse biz de sizi zorla salıvereceğiz. 18. Yine Meryem Ana önde gidiyor, gürültülü kalabalık ardından geliyordu. Artık hava iyiden iyiye kararmıştı, gökyüzünden ilk yıldızlar sarkıyordu. Peder Yanaros sevinç ve büyük bir rahatlık içinde yüreği çarparak yürüyordu. ''Bu sevinç, bu rahatlık'' diye düşünüyordu. ''Tanrı ile konuştuğum için mi geldi bana, yoksa insanlarla birlikte eyleme geçtiğim için mi?'' ''Beni bağışla Tanrım ama bu mutluluk insanlarla birlikte eyleme geçmekten geliyor. İşte gerçek yakarı bu. Tanrı ile birlikken isyan ve korku duyuyorum yalnız.'' Ölenleri hatırladı ve içini çekti. ''Kan akıtmadan düğün olmaz'' dedi. ''Tanrı hepsine huzur versin.'' Peder Yanaros kiliseye girdi, göğsünde zıplayıp duran yüreğini hissediyordu. Uzun süreden beri hayal ettiği şey şimdi biçimlenmeye başlamıştı. Castello, barışan kardeşlerin kucaklaştığını görecek, İsa gerçekten istediği tek biçimde insanoğlunun yüreğinde dirilecekti. Peder Yanaros ertesi sabah yola çıkışını görür gibi oluyordu. Çevre köyleri bir bir ardından dolaşacak, papazlarla, köy ileri gelenleriyle, halkla konuşacak, Castello'da başardıklarını anlatıp her şeyin nasıl da durulduğunu, sevgi yolunun ne kadar iyi olduğunu anlatacaktı. ''Tanrı'nın çığırtkanı olacağım diye düşünüyordu. Ayayani'nin çölde yaptığı da bu değil miydi? Bağırıyor, bağırıyordu. Hafiften taşlar işitmeye koyuldular, kulakları çıktı. Hareketlendiler, birbirleriyle kucaklaştılar, İsa'nın kilisesini inşa ettiler. Koro yerinin sağında duran kurtarıcının ikonasına döndü. ''Bağışla beni efendim, bir an cesaretimi kaybettim.'' dedi. ''Eninde sonunda bir insanım, biliyorsun, çamur ve rüzgar.'' Önceleri insanlara aldırmadığını, gözü peklik ve eşitsizliğe kayıtsız bir gözle baktığını sanıyordum. Bizi kurtarmak için küçük parmağını oynatman yeterdi ama oynatmıyordun. Daha sonra ne acı Tanrım, iyice günaha gömüldüm. İnsanları sevmediğini, bizim acı çektiğimizi görmekten, haksızlık yapmaktan zevk duyduğunu sandım. Acıdan yolumu şaşırmıştım. Bağışla beni, ne kadar iyi olduğunu şimdi görüyorum. İnsanların cehennemin eşiğine kadar gitmelerine göz yumuyorsun. Çünkü kurtuluş orada. Belki cennetin kapısı cehennemin eşiğinde. Kıyımın başlamak üzere olduğu bu akşam barıştırmadın mı bizleri? Göğsünün sevgiyle kabardığını duyuyor, önünde yol açılıyor, omuzlarında kanat çıkıyor, 20 yaşına dönüyordu. Kutsal masa üzerindeki çarmıha gerilen İsa'yı öpmek için eğildi. Efendim dedi, biliyorsun senden hiç ölümümü geri bırakmanı istememiştim. Ama bugün rica ediyorum, eserimi tamamlamak için bırak yaşayayım. Sonra canımı almak için istersen bir çakıl taşı, bir serçe yolla. Sevinçten kendinden geçip, çocuklarım dedi, sabredin. Şu sıra kardeşlerimiz dağdan iniyor. Onlarla birlikte dirilişi kutlayacağız. Şeytanın ağzı olan top sustu. Kötü ruh uçuruma yuvarlandı, Tanrı zaferi kazandı. Nasıl bir diriliş olacak göreceksiniz. Mumlar kendiliklerinden yanacak, İsa mezarından fışkırı verecek, tepemizdeki kubbede yaradan gülümseyecek. Ne diyordum? Bana inanmak istemiyordunuz. İnsanoğlunun ruhu çok güçlüdür. Çünkü Tanrı'nın soluğudur. Çok güçlü ve özgür. Önümüzde iki yol açılıyor, kıyım ve sevgi yolları. Tanrı bizi seçimimizde özgür bıraktı. Biz sevgi yolunu seçtik ve Tanrı çok sevindi. Hepiniz içinizde Tanrı'nın mutlulukla ürperdiğini hissetmiyor musunuz? İşte oğluna işaret ediyor. İnsanoğlu doğru yola girdi, ışığı gördü. Benim biricik oğlum, kalk mezarından diyor. İhtiyar papaz konuşurken dağdan gelen ayak sesleri duyuldu birden. Taşlar yuvarlanıyor, neşeyle ve hızla çalınan bir davulun sesi geliyordu. Soluk soluğa yetişen köylüler, geliyorlar, geliyorlar diye bağırdılar. Geliyorlar, Tanrı yardımcımız olsun. Bütün köylüler kapıya döndüler, bütün göğüslerdeki yürekler çarpıyordu. Büyük bayram günlerine sakladığı işlemeli ipek giysisini sırtına geçiren Peder Yanoros, atkısını da boynuna sarmıştı. Kollarında tanrısal bir çocuk gibi ağır gümüş İncil kabını tutuyordu. Yanakları sevinçten pembeleşmiş, kapının yanında duruyor, işte barış öpücüğü yaklaşıyor diye düşünüp yüzü aydınlanıyordu. Kızıl takyeliler dağdan iniyor, kayalardan atlıyor, taşlarda kayıyor, gülüyor ve yeniden zıplıyorlardı. Bir kurt sürüsüne benziyorlardı, gözleri karanlıkta pırıl pırıldı. ''Hey çocuklar!'' dedi bir ses. ''Sıra ne zaman Yanya'ya, Selanik'e, Atina'ya gelecek?'' Çatlak zurna gibi bir yeni yetme sesi ''Paris, Roma, Londra'' diye öttü. ''Unutmayın çocuklar, daha hazırlık dönemindeyiz.'' Kaptan Drakos onlarla birlikte aşağı iniyordu ama kafası iyiden iyiye karışıktı. Koca köpeklerin paraladığı bir av hayvanı gibi düşüncesi bir şakağından öbürüne gidip geliyordu. Yardımcısı Lukas'la aralarında geçen konuşmayı bir türlü kafasından atamamıştı. Kurnaz olsaydım ağzımı açmazdım diye düşündü ama tepesi açık bir evde doğdum. Konuşuyor, üstüme yağmur yağmasına hiç aldırmıyorum. Başım omuzlarım üstünde pek sağlam durmuyor. Önümüzdeki günlerde zavallı kaptan kazaya uğradı, Tanrı günahlarını bağışlasın diyeceklerini hissediyorum. Kurnaz olsaydım susardım. Artık ya boyun eğerim ya da kendi bayrağımı dikerim. Ama susmak utanç verici bir şeydir. Boyun eğmek de kölelik. Ayrılmaya gidecek kadar güçlü de değilim. Bütün yollar bana kapalı. Yanında zehir saçan Lukas hiç durmadan konuşuyordu. Bu cılız ve iki yüzlü herife parmak çocuk adını takmışlardı. Ama savaş saati çaldığında boynuna bir kırmızı mendil bağlıyor, dişlerinin arasına bıçağını alıp ardından gelen olup olmadığına bakmadan kalabalığa dalıveriyordu. Savaştan çıktığında da gözlerinden, düşüncesinden, giysilerinden her yanından kan damlardı. Şimdi kaptanın yanı sıra yürüyor, öfkeyle dişlerini gıcırdatıyordu. Büyük bir kavgaya tutuşmuşlardı. Arkadaşlarının duymaması için alçak sesle konuşuyorlardı ama sözleri hançerlerden keskindi. ''Partiye girebilmen beni şaşırtıyor kaptan.'' diye tıslıyordu Lukas dişlerinin arasından. ''Parti soru sormadan boyun eğilmesini ister.'' Kaptan acı bir sesle, ''Kendi özgürlüğümü elde etmeden başkalarını özgürlüğe kavuşturmayı kabul etmiyorum.'' dedi. Görevimiz önce adaleti, ardından özgürlüğü getirmek. Geçtiğim bütün köylerde yaptığım budur. Haksızlığı sessizce seyredemem. İşe hep düzen ve adaleti sağlayarak başlarım. Gerçek devrimci, haksızlık karşısında bile inancını yitirmez. Haksızlığı kabul eder, bu haksızlık varmak istediğimiz hedeflere yarar sağlıyorsa onu çok şeye yiğit tutar. Kesin zaferi bir an önce kazanmak uğruna yapılacak her şey iyidir. ''İşte bu yüzden hapı yutacağız.'' diye karşılık verdi kaptan hırsla. ''Varılacak sonuç, başvurulan çareleri doğrular ha? Seni özgürlüğe götürüyorsa haksızlık da hoş gelir, öyle mi? Yüreğim yanıyor ama inan ki bu yöntemlerle ideolojiyi baltalıyoruz. Anlayabilmem için oldukça zaman geçmesi gerekti. Başvurduğumuz çareler varmayı istediğimiz sona leke sürüyor. Çünkü sonuç biz yetişip koparana dek yolun sonunda sarkan olgun bir meyve değil.'' Hayır, bin kez hayır. Sonuç eylemlerimizin her birinde olgunlaşan, eylemlerimizin her birinin tadını alan bir meyve. Seçeceğimiz yol meyveye güzellik, biçim ve tat verecek, onu bal ya da zehirle dolduracak. Seçtiğimiz yönde ilerlersek hapı yuttuk. Parti de hapı yuttu. Sana açık açık söylüyorum. Canının istediğine tekrarlayabilirsin. Görüşlerimi değiştiremezler ama beni temizleyebilirler. Görüşünü açıkça söylediği için yok edilen ilk insan da olmam. Sana sık sık tekrarladığım gibi ölüm beni korkutmuyor. Bıyığını burdu. Hayattan hiç korkmadım diye homurdandı. Ölümden korkacağım mı sanılıyor? Lucas yan gözle alaylı alaylı kaptana bakıyordu. Partiye yüreğin yılan dolu girmişsin. Gerçek savaşçı kendi kendine soru sormaz, savaşır. Sen bunlara soru diyorsun, bense yılan. Sormak, tartışmak, karar vermek şeflerin görevidir. Bizler emir alır, emri yerine getiririz. Savaş böyle kazanılır. Bir gün bir Rus devrimcisine şu soru sorulmuştu. Marx'ı okudun mu sen? Hayır diye karşılık verdi. Hiç gereği yok. Lenin okudu ya. Anlıyor musun kaptan? Bolşevik devrimi bu yüzden zafere ulaştı. Kaptan Drakos yardımcısına yan yan baktı. Göğsü öfkeyle kabardı. Bana akıl hocalığı yapmaya mı kalkıyorsun dedi. Benim bildiğim körü körüne boyun eğmek köle yaratır. Partiyi ikiye bölmek mi istiyorsun diye tısladı Lucas alaylı alaylı. Belki görürüz. Hangi olanaklarla? Elimdekilerle. Lucas yumruklarını sıktı, gözlerinden kıvılcımlar saçıldı. Sana güvenilmez kaptan Drakos, bu ilk başkaldırışın değil. Bir gün içinde bulunduğun geminin kaptanını da zincire vurdurdun, onun yerine dümene geçtin. Ve gemiyi kurtardım. Kaptan sarhoştu, bizi batıracaktı. O günden sonra da şarabına çok su kattın ama bu kez kaptan kan kusacaksın. Şarabıma su katmadım, sorumluluk yüklenmeyi, gözdağından çekinmemeyi öğrendim. Öfke başına çıktı, gözleri karardı. ''Bana gözdağı veriyorsun ha?'' diye homurdandı yavaşça. ''Bıyık altından gülerek bakıyor ve bir şeyden haberim olmadığını sanıyorsun değil mi? Orospu haberi sana iletti tabii. Ama uğraş bakalım beni alt etmeye. Kılıma bile dokunamazsın.'' Lucas ağır ağır belinden siyah kabzalı bir kama çıkardı. ''Daha hızlı yürüyelim kaptan. Arkadaşlar bizi duyabilir.'' Kalabalıktan biraz uzaklaştılar. Birden arkadaşının koluna yapışan Drakos, ''İndir elini aşağı!'' diye kükredi. ''Henüz sıram gelmedi. İyi biliyorum. Seni şuracıkta öldürmezsem ilk fırsatta beni temizleyeceksin. Ama?'' ''Ne aması? Korkuyor musun yoksa?'' ''Hayır. Castello'yu düşünüyorum. Önce Castello'yu alalım, sonra konuşmamızı tamamlayabiliriz.'' Tütün kesesini çıkarıp bir tutamda arkadaşına sundu. ''Vaktimiz var.'' dedi. ''Bir sigara sar bakalım.'' Arkadaşları onlara yetişmişlerdi bile. Kaptan Drakos sevgiyle yardımcısının koluna yapıştı. ''Bizi böyle görmeleri gerekli.'' diye mırıldandı kulağına. ''Birbirimizin kuyusunu kazıyoruz. Oysa bu gençlerin hepsi birer saf alev. Pisliğimizi onlara göstermeyelim. Dünya kurtulacaksa onların elinde kurtulacak. Yok olacaksa biz baştakilerin yüzünden yok olacak.'' Lucas yanıtlamadı ama gözlerinde bir katil ışık parıldıyordu. Tütünü aldı, ağır ağır bir sigara sarmaya koyuldu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 237.